Kırık bir kalbin tesellisi. 1. Çektiği aşk acıları açısından değerlendirildiğinde belki de filozofların en hassasıdır o. 1788 Arthur Schopenhauer Danzig'de doğar. Daha sonraki yıllarda bu olayı pişmanlıkla anacaktır. Hiçliğin o keyifli dinginliğini yok yere bozan bir olay diye niteleyebiliriz hayatımızı. İnsan varoluşu bir tür hata olmalı. İnsan varoluşuyla ilgili şöyle söylenebilir. Bugün kötü, yarın daha da kötü olacak. Ve en kötüsü olana dek bu böyle sürüp gidecek. Schopenhauer'un babası Henrik, zengin bir tüccar, kocasından 20 yaş küçük annesi Joanna ise aklı havada, sosyal ortamlara pek meraklı bir kadındır. Anne babasından fazla ilgi göremeyen Schopenhauer, felsefe tarihinin en karamsar filozoflarından biri olmaya adaydır. Daha 6 yaşında bir çocuktum. Annemle babam bir akşam yürüyüşten döndüklerinde beni derin bir keder içinde buldular. 1803-1805 babasının intiharından sonra Henrik Schopenhauer'un cesedi aileye ait ambarın hemen yakınındaki kanalda bulunmuştu. 17 yaşındaki Schopenhauer hayatını hiç çalışmadan sürdürmesine yetecek kadar büyük bir servete kavuşur. Yine de bunu düşünmek onu rahatlatmaya yetmez. Filozof o dönemi şöyle anıyor. 17 yaşındaydım. Doğru dürüst bir okul eğitimi almamıştım. Ama yaşamın sefaleti beni ele geçirmişti. Tıpkı gençliğinde hastalığı, yaşlılığı, acıyı ve ölümü gören Buda'ya olduğu gibi. Aslında bu dünya sevgi dolu bir yaratıcının değil, varlıklara ıstırap çektiklerini görmek için can veren şeytanın eseriydi. Bütün gördüklerim bu düşünceye işaret ediyordu. Sonunda bunun doğru olduğuna inandım. Schopenhauer, İngilizce öğrenmek üzere Wimbledon'a, Eagle House adlı bir yatılı okula gönderilir. Arkadaşı Lawrence Mayer, ondan aldığı bir mektuba şöyle yanıt veriyor. İngiltere'de kaldığın süre içinde İngiliz ulusundan tümüyle nefret etmeye başlaman üzücü. Duyduğu bütün nefrete karşın Schopenhauer, İngiliz dilini neredeyse kusursuz biçimde öğrenir. Öyle ki konuştuğu zaman pek çok kişi onun İngiliz olduğunu sanır. Schopenhauer Fransa'yı dolaşır. Hatta yaklaşık 1800 yıl önce Romalı mühendislerin vatandaşlar banyoda susuz kalmasınlar diye borular döşeyip Pont du Gard'ı aşarak bol suya kavuştukları Nimes kentini de ziyaret eder. Roma harabelerinden çok etkilenir. Tarihten kalan bu izlere bakınca insan uzun zaman önce çürüyüp yok olmuş insanları düşünmeye başlıyor. Schopenhauer'un annesi, oğlunun insanın sefaleti üzerine bu denli tutkuyla kafa yormasından rahatsızlık duymaktadır. 1809-1811 Schopenhauer, Göttingen Üniversitesi'nde okumaya başlar ve filozof olmaya karar verir. Hayatı yaşamak üzüntü verici bir şey. Ben de hayatımı hayat üzerine düşünerek geçirmeye karar verdim. Bir kır gezisine gitmek için plan yaptıkları sırada erkek arkadaşlarından biri geziye getirecek birkaç kadın bulmaya çalışmalıyız deyince Schopenhauer geziyi iptal eder ve şöyle der. Hayat o kadar kısa, tahmin edilemez ve uçucu ki böyle büyük bir çaba göstermeye hiç değmez. 1813 Schopenhauer, Weimar'a annesini ziyarete gider. Joanna Schopenhauer, şehrin en ünlü kişisiyle Johann Wolfgang von Goethe ile arkadaş olmuştur. Goethe düzenli olarak Joanna'yı ziyarete gelmektedir. Yazar özellikle de Joanna'nın hizmetçisi Sophie ve Arthur'un kız kardeşi Adele ile sohbet etmekten hoşlanır. Goethe ile ilk tanışmasından sonra Schopenhauer onu şöyle anlatıyor. Sakin, hoş sohbet, nazik ve arkadaş canlısı. Adı sonsuza dek övgüyle anılsın. Goethe ise Schopenhauer için şunları yazıyor. Genç Schopenhauer hayli garip ve ilginç biri gibi geldi bana. Arthur'un yazara karşı hissettikleri hiçbir zaman tam anlamıyla karşılıklı olmayacaktır. Filozof Weimar'dan ayrılırken Goethe onun için iki dize yazar. Keyif almak istiyorsan hayattan değer vermelisin dünyaya. Schopenhauer şiirden pek etkilenmez ve Goethe'nin bu öğüdünü not ettiği sayfanın yan tarafına Chamfort'tan bir alıntı yapar. İnsanları oldukları gibi kabul etmek, onları olmadıkları bir kişi gibi görmekten yeğdir. 1814-1815 Schopenhauer Dresden'e taşınır ve bir tez yazar. Yeter neden önermesinin dört çeşit kökü. Pek az arkadaşı vardır. Üstelik onlarla yaptığı sohbetlere ilişkin beklentileri giderek azalmaktadır. Bazen karşımdaki kadın ve erkeklerle küçük bir kızın oyuncak bebeğiyle konuştuğu gibi konuşuyorum. Küçük kız oyuncak bebeğin kendisini anlamadığını bilir. Yine de bilinçli bir biçimde kendini aldatarak iletişim kurmanın keyfini yaşamaya çalışır. En sevdiği etleri, Venedik salamı, mantarlı sosis ve parma jambonu bulabildiği bir İtalyan lokantasının müdavimi olur. 1818 Schopenhauer, irade ve tasarım olarak Dünya adlı yapıtını bitirdiğinde, kitabın bir başyapıt olduğundan emindir. Bu niçin arkadaşsız kaldığını açıklıyor. Bir dahinin hoş sohbet olması pek de mümkün değil. Hangi diyalog dahinin kendi monoloğundan daha zekice ve eğlenceli olabilir ki? 1818-1819 Schopenhauer kitabının bitişini kutlamak için İtalya'ya gider. Sanat, doğa ve iklim onu keyiflendirir. Yine de ruh hali ani değişiklikler göstermektedir. Şu gerçeği hep aklımızın bir köşesinde bulundurmalıyız. Her insan bir kılıca ya da zehre uzanıp hayatını sona erdirmek isteyeceği bir noktaya gelebilir. Buna inanmayanlar kaza, hastalık, şansın ya da havanın aniden dönmesi gibi olaylarla karşılaştıklarında yanıldıklarını hemen anlayacaklardır. Schopenhauer Floransa'yı, Roma'yı, Napoli'yi ve Venedik'i ziyaret eder. Bu kentlerdeki resepsiyonlarda pek çok çekici kadınla tanışır. Hepsinden çok hoşlandım. Bir de beni isteselerdi. Kadınlar tarafından sürekli reddedilince o da şu görüşü geliştirir. Bir tek cinsel güdülerle bulanmış erkek zekası, bu ufak tefek, dar omuzlu, geniş kalçalı ve kısa bacaklı cinsi, cinsi latif diye adlandırabilir. 1819 İrade ve tasarım olarak Dünya adlı yapıt basılır. Kitabın yalnızca 230 kopyası satılır. Her yaşam öyküsü acıların öyküsüdür. Yılanlardan, kurbağalardan oluşan bu kuşağı kendi eşitim gibi görme yanılsamasından bir kurtulabilsem, bunun bana çok faydası olurdu. 1820 Schopenhauer, Berlin'de üniversite hocası olarak, genel felsefe, dünyanın ve insan aklının özüne ilişkin Kur'an başlıklı dersler vermeye başlar. Derse yalnızca 5 öğrenci katılır. Biraz ötedeki binadaysa, rakibi Hegel, 300 kişilik bir öğrenci grubuna ders anlatmaktadır. Schopenhauer, Hegel'in felsefesini şöyle değerlendiriyor. Hegel felsefesinin temelleri, saçma sapan fantezilerden, baş aşağı çevrilmiş bir dünyadan ve felsefi maskaralıktan ibaret. İçeriği bütün kalın kafaların şimdiye kadar uğraşıp bir araya getirdikleri sözcüklerin en boşlarından, en anlamsızlarından oluşuyor. Sunumuysa, İnanılmaz derecede itici ve anlaşılmaz bir laf kalabalığı. İnsana bir akıl hastasının abuk sabuk sözlerini hatırlatıyor. Schopenhauer, akademik dünya ile ilgili bir düş kırıklığı yaşamaya başlar. Anlaşılan, insanın felsefeye ciddi biçimde yaklaşabileceği olasılığını şimdiye kadar kimse aklından geçirmemiş. Özellikle de felsefe hocaları. Tıpkı Hristiyanlığa Papa'dan daha az inanan kimse olmadığı gibi. 1821. Schopenhauer, 19 yaşındaki şarkıcı Caroline Medon'a aşık olur. İlişki aralıklarla 10 yıl kadar sürer. Ama filozofun ilişkiyi resmileştirmek gibi bir niyeti yoktur. Evlenmek iki kişinin birbirleri için iğrenç birer nesneye dönüşmelerini sağlamak üzere mümkün olan ne varsa yapmaktadır. Öte yandan filozof çok eşliliğe karşı olumlu düşünceler beslemektedir. Çok eşliliğin pek çok avantajlarından biri de kocanın eşinin ana babasıyla gereğinden yakın bir ilişkiye girmemesidir. Bugün sayısız koca adayı bu korku yüzünden evlenemiyor. Düşünsenize bir kayınvalide yerine 10 tane. 1822. Schopenhauer ikinci kez İtalya'ya gider. Milano, Floransa, Venedik. Yola çıkmadan önce arkadaşı Frederick Ossan'dan bir ricada bulunur. Ossan hangi kitaplarda, gazetelerde ve edebiyat dergilerinde filozoftan söz edildiğini araştıracaktır. Tahmin edilebileceği gibi bu iş Ossan'ın fazla vaktini almaz. 1825. Akademisyen olarak pek başarı kazanamayan Schopenhauer, çevirmen olarak şansını denemeye karar verir. Ancak Kant'ı İngilizce'ye, Tristram Shandy'yi de Almanca'ya çevirme önerileri yayıncılar tarafından reddedilir. Bir mektubunda üzüntü içinde, Burjuva sosyetesi içinde bir yer edinme isteğinden söz eder. Ama bu isteği asla gerçekleştiremeyecektir. Eğer bu dünyayı Tanrı yarattıysa, ben Tanrı'nın yerinde olmak istemezdim. Bu çaresizlik, bu acılar kalbimi kırardı. Neyse ki filozof henüz kötü zamanlarda kendi değerini takdir edebilecek güce sahiptir. Ne zaman öğreneceğim? Opera için teleskop, tavşan avı için havan topu ne kadar fazlaysa, günlük hayat meseleleri için de benim aklım ve ruhum o kadar fazla. 1828. Schopenhauer 40 yaşına girer. Hiçbir değerli insan yoktur ki, diye teselli eder kendini filozof. 40 yaşından sonra biraz olsun insanlardan nefret etmeye başlamasın. 1831. Berlin'de yaşayan 43 yaşındaki Schopenhauer evlenmeyi bir kez daha düşünmeye başlar. Dikkatini 17 yaşına yeni basmış, güzel neşeli bir kız olan Flora Weiss'e çevirir. Bir sandal partisinde kızı etkilemeye çalışan filozof ona gülümseyerek bir salkım beyaz üzüm uzatır. Flora günlüğünde bu olaydan şöyle söz ediyor. Üzümleri yemek istemedim. Yaşlı Schopenhauer onlara dokunduğu için midem bulandı. Avucumu açtım, salkım yavaşça kayarak suya düştü. Schopenhauer hemen Berlin'den ayrılır. Dünyanın gerçek hiçkin bir değeri yok. Dünya aslında isteklerle, yanılsamalarla dönüyor. 1833. Filozof, 50 bin kişinin yaşadığı bir kent olan Frankfurt'a mütevazı bir apartman dairesine yerleşir. Kıta Avrupa'sında bankacılığın merkezi olarak ün yapmış kentin sakinlerinden şöyle söz eder. Küçük, resmi, ruh inceliğinden yoksun, yaşadıkları kentle ilgili şişinip duran, köylü gururu taşıyan bu insanların yanına bile yaklaşmak istemiyorum. Bundan sonra Schopenhauer bir dizi kaniş besleyip en yakın dostluklarını onlarla kuracaktır. Ona göre hayvanlarda insanların sahip olmadığı bir zerafet ve yumuşak başlılık vardır. Hangi hayvana baksam büyük keyif alıyorum. Onlara bakmak beni çok mutlu ediyor. Filozof köpeklerine düşkünlüğünü onlara efendim diye hitap ederek gösterir. Hayvan haklarıyla da ilgilenmeye başlar. Bu çok zeki yaratık, insanın en iyi ve en sadık dostu köpek, insan tarafından zincirleniyor. Zincirle bağlanmış bir köpek gördüğümde Ona çok büyük bir yakınlık, sahibine de derin bir nefret duyuyorum. Sonra birkaç yıl önce The Times'ta verilen bir haberi hatırlayıp keyifleniyorum. Lord'un biri büyük köpeğini zincirle bağlamış. Bir gün bahçede yürürken gidip köpeğini sevmek istemiş. Yanına yaklaşır yaklaşmaz hayvan adama saldırıp kolunu paramparça etmiş. Hayvan çok haklı değil mi? Bu hareketiyle şunu söylemek istemiş. Sen benim sahibim değilsin. Kısacık hayatımı cehenneme çeviren bir şeytansın. Umarım bu köpeklerini zincirleyen herkesin başına gelir. Filozofun hiç aksatmadığı günlük bir rutini vardır. Sabahları 3 saat yazı yazar. 1 saat flüt çalar, Rossini, sonra beyaz kravatını takarak Rosemark'taki İngiliz Cherhoff adlı lokantaya öğle yemeğine gider. Çok iştahlıdır. Yemek yerken büyük beyaz peçetesini yakasına takar ve çevresindekilerle hiç ilgilenmez. Ama kahve içerken ara sıra diğer müşterilerle sohbet eder. Bunlardan biri onu şöyle tarif ediyor. İnsana komik gelecek kadar asık suratlı ama aslında zararsız ve tatlı sert biri. Bir başka müşterinin anlattığına göre de Schopenhauer dişleriyle övünür, dişleri kusursuz olduğu için kendisinin öteki insanlardan, kendi deyişiyle sıradan iki ayaklılardan üstün olduğunu iddia edermiş. Öğle yemeğinden sonra Schopenhauer, yakınlardaki Casino Society adlı kulübe giderek kütüphaneye geçer. Orada, dünyada yaşanan üzücü olaylardan kendisini en iyi biçimde haberdar edeceğine inandığı gazeteyi, yani The Times'ı okur. Üç sularında köpeğini dalarak, Main Irmağı kıyısında 2 saatlik bir yürüyüşe çıkar. Yürürken sürekli bir şeyler mırıldanır. Akşam operaya ya da tiyatroya gider. Geç gelenlerin, durmadan hareket edenlerin ve öksürenlerin çıkardığı seslerden deliye döner. Bunlara karşı ciddi önlemler alınması için yetkililere sık sık mektup yazar. Seneca'ya hayran olmasına karşın Romalı filozofun gürültüyle ilgili görüşlerine katılmaz. Uzun zamandır şuna inanıyorum. İnsanın dayanabileceği gürültü miktarıyla zihinsel yetileri arasında bir ters orantı vardır. Kapıyı eliyle yavaşça kapatmak yerine gürültüyle çarpan bir insan yalnızca terbiyesiz değil, aynı zamanda bayağı ve dar görüşlüdür. Ancak düşünen canlıların bilincine ıslık çalmak, kahkahalar atmak, bağırıp çağırmak, çekiçle ya da kırbaçla vurmak vesaire suretiyle dalıverme hakkını kendinde bulan bir tek kişi bile kalmadığında uygar olabiliriz. 1840. Schopenhauer yeni bir kaniş alır ve ona Brahmanlarca dünya ruhu olduğuna inanılan Atman'ın adını verir. Genel olarak Doğu dinlerine, özellikle de Brahmanlığa ilgi duymaktadır. Her gece Upanishad'dan birkaç sayfa okur. Brahmanlardan en soylu ve en eski insanlar diye söz eden filozof, temizlikçisi Margaret Ashinep, emrine uymayıp çalışma odasındaki Buda heykelinin tozunu almaya kalkınca kadını işten kovmakla tehdit eder. Giderek daha fazla zamanını yalnız geçirmektedir. Annenin oğluyla ilgili ciddi kaygıları vardır. Bir tek insan bile görmeden iki ay odandan çıkmıyorsun. Bu hiç iyi değil oğlum. Çok üzülüyorum. İnsan kendini dış dünyadan bu şekilde yalıtamaz. Yalıtmamalı. Schopenhauer gün içinde uzun uzun uyur. Eğer yaşamak, var olmak çok keyifli olsaydı, herkes uykudaki bilinçsizlik haline geçmek için isteksiz davranır. Büyük bir mutlulukla uykudan uyanırdı. Ama durum bunun tam tersi. Herkes uyumak için büyük bir istek, uyanmak içinse isteksizlik duyuyor. Filozof uykuya olan düşkünlüğünü kendini en sevdiği iki düşünürle kıyaslayarak haklı göstermeye çalışır. İnsan ne kadar çok uykuya gereksinim duyuyorsa kendisi o kadar gelişmiş, beyni o kadar aktif demektir. Montaigne uykusunun her zaman derin olduğunu, yaşamının büyük bölümünü uykuda geçirdiğini, ilerlemiş yaşına karşın 8-9 saat deliksiz uyuyabildiğini söylüyor. Descartes'in de çok uyuduğu söylenir. 1843. Schopenhauer, Frankfurt'un merkezinde Main Irmağı'nın hemen yakınında yeni bir eve taşınır. No 17. Schön Aussicht. 1859'da köpeği yüzünden ev sahibiyle tartışınca 16 numaraya geçer. Ama hayatının geri kalanında aynı sokakta oturacaktır. 1844. İrade ve tasarım olarak Dünya adlı yapıtının yeni baskısı çıkar. Ayrıca bu yapıtın ikinci cildi de yayınlanır. Schopenhauer yapıtının ön sözünde şöyle diyor: "Tamamladığım bu yapıtı çağdaşlarıma ya da vatandaşlarıma değil, bütün insanlığa bırakıyorum. Yapıtımın değeri çok sonra anlaşılacaktır. Hangi biçimde sunulursa sunulsun, iyinin kaçınılmaz kaderi budur." Gerçekten de kitap 300 kopyadan az satar. En büyük zevkimiz takdir edilmektir. Ama her nedense bizi takdir edenler takdirlerini ifade etmek konusunda pek de istekli davranmaz. Demek ki en mutlu insan hangi yolla olursa olsun kendini içtenlikle takdir etmeyi başarabilen insandır. 1850. Köpeği atma ölür. Schopenhauer bu defa kahverengi bir kaniş alır. Butz adını verdiği bu köpek onun en sevdiği kanişi olur. Evin önden ne zaman bir bando alayı geçse, filozof sohbetini yarıda kesip hemen pencerenin yanına bir koltuk koyar ki Butz dışarıyı seyredebilsin. Bu arada mahallenin çocukları köpeği genç Schopenhauer diye çağırır. 1851. Deneme ve aforizmalardan oluşan Parerga ve Paralipomena, İkincil Yapıtlar ve Geriye Kalan Yazılar adlı kitabı yayımlanır. Kitabın çok satmasına en çok yazarın kendisi şaşırır. 1853. Schopenhauer'un ünü Avrupa'da yayılır. Kendisi bundan ünün komedisi diye söz eder. Bonn, Breslau ve Jena üniversitelerinde ders vermesi için öneriler gelir. Filozof hayranlarından da mektup almaya başlar. Örneğin Silesyalı bir kadın, filozofa örtük önerilerle dolu upuzun bir mektup yollar. Bohemia'dan bir adam, Schopenhauer'un portresinin önüne her gün bir çelenk koyduğunu anlatır. Koskoca bir ömür boyu önemsiz, dikkat alınmayan biri olarak yaşıyorsun, tam perde kapanırken davullarla, çalgılarla çıka geliyor. Sonra da bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorlar. Schopenhauer'un geç gelen üne gösterdiği tepki böyle. Yine de filozofun gelişmelerden hiç tatmin olmadığı söylenemez. Olağanüstü bir beyne sahip insanlar, küçük beyinlilerin o her şeyi silip süpüren iradelerine göre hareket etseler de amaçlarına ulaşıp uzun zaman varlığını sürdürecek yapıtlar ortaya koyabilirler miydi? Bunun üzerine felsefeye ilgi duyan Frankfurtlular, Schopenhauer'a olan saygılarını göstermek için kaniş satın almaya başlarlar. 1859. Ün kadınların Schopenhauer'a daha fazla ilgi göstermesini sağladıkça filozofun kadınlarla ilgili düşünceleri de yumuşar. Önceden kadınlar çocuk gibi aptal ve basiretsiz, yani tek kelimeyle koca birer bebek oldukları için özellikle ilk çocukluk dönemimizde bize bakıcılık ya da öğretmenlik yapmaya çok uygundurlar diyen filozof, artık kadınların egolarından vazgeçebilme ve kavrama yeteneklerinden söz etmeye başlamıştır. Schopenhauer'un felsefesine hayran olan ve başkomutan Napolyon'un soyundan gelen çekici bir kadın heykeltıraş, Elizabeth Ney, Ekim ayında Frankfurt'a giderek bir ay kadar filozofun evinde kalır ve onun bir büstünü yapar. Bütün gün evimde kalıyor. Ben öğle yemeğinden dönünce kanepe oturup birlikte kahve içiyoruz. Evliymişim hissine kapılıyorum. 1860. Schopenhauer'un giderek bozulmaya başlayan sağlığı sonun yakın olduğuna işaret etmektedir. Toprak altındaki kurtların bedenimi kemirip yok edeceği düşüncesine katlanabilirim. Ama felsefe hocalarının felsefemi lokma lokma yutacaklarını düşününce Korkudan taş kesiliyorum. Eylül ayının sonunda Maine Irmağı kıyısında yaptığı yürüyüşten dönünce soluk soluğa kaldığından yakınır, derken insan varoluşunun bir tür hata olduğuna inanarak ölür. İşte bize eşsiz bir yardım olarak yüreğini sunan filozofun yaşam öyküsü buydu. İki. Çağdaş bir aşk öyküsü. Schopenhauer'dan notlarla. Sıcak bir bahar günü. Öğle saatleri. Bir adam Edinburgh'dan Londra'ya gitmekte olan trende oturmuş, çalışmaya uğraşıyor. Önündeki masanın üzerinde kağıtlar ve bir ajanda duruyor. Koltuğun yanında da açık bir kitap. Newcastle istasyonundan trene binen bir kadın, kompartmanının kapısını açıp karşısındaki koltuğa oturduğundan beri adam kafasını bir türlü toparlayamıyor. Kadın kompartmana girip birkaç dakika camdan dışarıyı boş boş seyrettikten sonra beraberinde getirdiği dergileri okumaya başladı. Darlington'dan beri elinde bir Vogue var. Adam ona bakınca nedense birkaç yıl önce Danimarka'da bir müzede gördüğü, onu anlaşılmaz bir biçimde etkileyip hüzünlendiren bir tabloyu, Mrs. Hugh Guldberg'in Kristen Cobb tarafından yapılan portresini hatırlıyor. Gerçi bu iki hat da aklına gelmiyor. Fakat Mrs. Hugh Guldberg'in tersine bu kadının saçları kısa ve kahverengi. Jean pantolon ve kanarya sarısı bir kazak giymiş. Kazağının içinde bir tişört, ayağında da spor ayakkabılar var. Adam kadının çillerle kaplı, bembeyaz bileğine kocaman dijital bir saat taktığını fark ediyor. Parmaklarını kadının kestane rengi saçları arasında dolaştırıp ensesini okşamayı, sonra elini kazağın yakasından içeri kaydırmayı düşünüyor. Yanında uyuyor olsa, dudakları hafifçe aralık, Londra'nın güneyinde vişne ağaçlarıyla dolu bir sokakta oturuyor olsalar. Belki bir çellistir ya da bir grafik tasarımcı ya da genetik araştırmalar yapan bir doktor. Adam onunla konuşabilmek için bahaneler bulmaya çalışıyor. Acaba bir kalem mi istese, tuvaletin yerini mi sorsa, öyle birdenbire havadan sudan konuşmaya mı başlasa, yoksa dergilerinden birini mi istese? Şimdi bir tren kazası geçirseler ne iyi olurdu. Tren raylardan çıkıp içinden geçtikleri şu arpa tarlasına yuvarlansa. O karmaşa içinde kadını tutup dışarı çıkarır, onu yardım görevlilerinin kurdukları çadırlardan birine taşırdı. Görevlilerin sundukları sıcak çayları yudumlarken dakikalarca bakışırlardı. Yıllar sonra o trajik Edinburgh Express kazasında nasıl tanıştıklarını anlatarak çevredekilerin ilgisini çekerlerdi. Ama bu trenin raydan çıkmaya niyeti yok. Adam yapacağı şeyin biraz uygunsuz ve garip kaçacağını bildiği halde boğazını temizleyip öne doğru eğilerek kadına bir dolma kalemi olup olmadığını soruyor. Soruyu sorarken sanki çok yüksek bir köprüden atlamış gibi hissediyor kendini. 1. Aşk filozofları genellikle pek ilgilendirmez. Aşkın gelgitleri üzerine düşünülemeyecek kadar çocukça gelmiştir filozoflara. Bu konu şairler, histerikler için daha uygundur. El ele tutuşmalar, parfüm sıkılmış mektuplar. Bunlar filozoflara göre değildir. Filozofların aşk konusuna bu kadar kayıtsız kalmaları Schopenhauer'u şaşırtıyordu. İnsan yaşamında bu denli önemli rolü olan bir meselenin şimdiye kadar filozoflar tarafından neredeyse tümüyle görmezden gelinmesi ve en işlenmemiş, en ham haliyle önümüzde durması bizi şaşırtmalı. Yaşamın mantıklı insan imgesini yerle bir eden bu yanı kibirli bir tavırla yatsınıyordu. Ancak Schopenhauer garip de olsa gerçeği göz önüne sermekten yanaydı. Aşk, en ciddi işleri sekteye uğratır. Hatta en büyük zihinleri bile karıştırır. Hiç çekinmeden devlet adamlarının müzakerelerine, bilim insanlarının araştırmalarına burnunu sokar. Bir yolunu bulup bakanlığa ait evrakların arasına, filozofların müsveddeleri arasına küçük aşk mektupları, saç lüleleri iliştirir. Bazen sağlığımızı, bazen varlığımızı, mevkimizi ve mutluluğumuzu feda etmemizi ister bizden. 2. Kendisinden 225 yıl önce Gaskonya'da doğan denemeci gibi Schopenhauer'da bütün yaratıklar arasında mantığını en iyi biçimde kullandığına inanılan insana mantığını bir kenara bıraktıran şeyin ne olduğu konusunda kafa yoruyordu. Schopenhauer'un güzel manzara sokağındaki dairesinde Montaigne'in bütün yapıtları mevcuttu. Filozof mantığın bir yerlenmeye, fazla yenilen bir öğle yemeğine ya da batan bir ayak tırnağına nasıl yenik düşebileceğini okumuştu. Montaigne'e göre aslında zihnimiz bedenimizin kölesiydi. Ama biz kibirli olduğumuz için bunun tam tersine inanıyorduk. Schopenhauer da bu görüşe katılıyordu. 3. Ancak Schopenhauer bu düşünceyi daha da ileri götürdü. Mantığın bedene yenik düşmesini zayıf örneklerle açıklamaya çalışmak yerine, mantığımıza tümüyle hükmeden, mantığın bütün planlarını bozan, bütün yargılarını çarpıtan güce yaşam iradesi adını verdi. Yaşam iradesi, insanın doğasında var olan bir hayatta kalma ve üreme güdüsüydü. Yaşam iradesi sayesinde en ağır bunalımı geçirenler bile bir gemi kazasına uğradıkları ya da ölümcül bir hastalığa yakalandıkları zaman hayatta kalmak için savaşıyorlardı. Yine yaşam iradesi sayesinde en aklıyla hareket eden, en kariyer düşkünü insanlar bile gülücükler dağıtan bir bebek karşısında yumuşayıp baştan çıkıyorlardı. Zaten bebek görünce eriyip bitmeseler bile bir gün nasılsa çocuk sahibi olacak, çocuk doğunca da onu delice seveceklerdi. Uzun bir tren yolculuğu sırasında güzel bir yolcu görünce insanın aklının başından gitmesine yol açan da yine yaşam iradesiydi. 4. Schopenhauer, aşkın yıkıcı etkisi karşısında öfke duymuş olabilir. Okul çağındaki kızlara üzüm ikram etmek kolay değil. Yine de ona göre aşkın getirdiği yıkımlar ne aşırıydı ne de rastlantısal. Bunlar aslında aşkın işlevine tümüyle uygundu. Bu kadar gürültü patırtı niye? Nedir bu acele, bu çırpınış, bu acı, bu çaba? Niçin böyle önemsiz bir şey bu denli büyük bir rol oynuyor hayatımızda? Burada söz konusu olan aslında hiç de önemsiz bir şey değildir. Tam tersine, İştenlikle gösterilen bu çaba, bu gayretkeşlik meselenin önemine uygun düşüyor. Bütün aşk maceralarının amacı aslında insan hayatındaki bütün öteki amaçlardan çok daha önemlidir. Dolayısıyla bu amaca yönelenlerin büyük bir ciddiyetle hareket etmelerini de haklı çıkarır niteliktedir. Öyleyse nedir bu amaç? Ne iletişimsel, ne cinsel bir rahatlama, ne birbirini anlama, ne de eğlencedir asıl amaç. Romantizm insan hayatına hükmeder çünkü. Bütün aşk maceralarının nihai amacı bir sonraki kuşağın oluşturulmasından, insan ırkının gelecekteki varlığının sağlanmasından ve özel yapısının belirlenmesinden başka bir şey değildir. Aşk bizi, yaşam iradesinin bu iki buyruğundan ikincisini gerçekleştirmek üzere bu denli büyük bir güçle ittiği içindir ki, Schopenhauer aşktan takıntılarımız içinde en gerekli, en anlaşılır olanı diye söz eder. 5. Karşımızdakinden telefon numarası isterken, aklımızda nadiren türün devamına ilişkin bir düşünce bulunması bu kurama itirazda bulunmamıza yetmez. Schopenhauer'a göre beynimiz bilinçli ve bilinç dışı ben olmak üzere iki parçaya bölünmüştür. Bilinç dışı beni yaşam iradesi yönetir. Bilinçli bense yaşam iradesine boyun eğmek zorundadır. Üstelik yaşam iradesinin planlarından genellikle haberdar değildir. Bilinçli ben bağımsız olmaktan çok, üremekten başka bir amaç gütmeyen baskın yaşam iradesinin yarı kör hizmetkarıdır. akıl, iradenin karar vermek için yaptığı gizli toplantılara giremez. Tabii ki akıl, iradenin sırdaşıdır. Ama her şeyde öğrenmesi mümkün değildir. Akıl ancak üremeyi gerçekleştirmek için kendisine yetecek kadarını öğrenir. Bunun da fazla bir şey olduğu söylenemez. Akıl kendi iradesinin asıl niyetlerinin, gizli kararlarının çoğundan habersizdir. Yani birini bir kez daha görmek için bilinçli ve çok yoğun bir istek duyuyoruz. Ama aslında bilinç dışında bir güç bizi üremeye, bir sonraki kuşağı yaratmaya doğru itiyor. Böyle bir şaşırtmaca niçin bu kadar gerekli? Çünkü Schopenhauer'a göre eğer aklımızı kaçırmadıysak çocuk yapmaya yanaşmayız. 6. Bu analiz mantıklı insan imgesini gerçekten de silip götürüyor. Ama bu analiz sayesinde en azından romantik aşkın insanı inanılmaz biçimde daha önemli işlerden alıkoyduğu, gençlerin ay ışığı altında kendilerinden geçip hayallere dalarak, yorganların altında ağlayıp sızlayarak çok vakit kaybettikleri, erişkinlerin ise trende gördükleri bir yüzden etkilenip işlerini ihmal ederek gereksiz, hatta çılgınca bir şey yaptıkları yolundaki iddialar da çürütülüyor. Schopenhauer'un irade kuramı, aşkı biyolojik bir gereklilik, türün devamını sağlayan bir itici güç olarak görüyor ve bizi insanların aşk yüzünden sergiledikleri garip davranışlar karşısında daha hoşgörülü olmaya davet ediyor. Adamla kadın Londra'nın kuzeyindeki bir Yunan restoranında cam kenarına oturmuşlar. Masada bir kase içinde zeytinler duruyor ama ikisi de çekirdekleri komik duruma düşmeden nasıl çıkaracaklarını bilmedikleri için zeytinlere dokunmuyor. Trende adam kadından dolma kalem istediğinde, kadın dolma kalem yerine bir kurşun kalem verebileceğini söylemişti. Kısa bir suskunluktan sonra, kadın uzun tren yolculuklarından ne kadar nefret ettiğini belirtti. Bu yüzeysel söz, adama gereksinim duyduğu cesareti vermeye yetti. Kadın bir çellist ya da bir grafik tasarımcı değildi. Bir firmada çalışan, finans konusunda uzmanlaşmış bir avukattı. Aslında Newcastle'lıydı ama 8 yıldır Londra'da yaşıyordu. Bu arada tren üstüne yanaşmış, adam kadından telefon numarası ve akşam yemeği için söz almayı başarmıştı. Siparişler almak üzere masaya bir garson yaklaşıyor. Kadın bir salata ve kılıç balığı ısmarlıyor. İşten çıkıp geldiği için açık gri bir tayör giymiş, ama kolunda yine aynı saat var. Konuşmaya başlıyorlar. Kadın hafta sonları dağcılık sporu yapmaktan çok hoşlandığını anlatıyor. Kayalara tırmanmaya okuldayken başlamış. O zamandan beri de Fransa, İspanya, Kanada gibi ülkelere düzenlenen çeşitli tırmanış gezilerine katılmış. Kadın vadinin tabanından yüzlerce metre yükseklikte kayalara asılı olmanın, sabahlar uyanınca çadırın içinin ince bir buz tabakasıyla kaplandığını görmenin, yüksek dağlarda kamp yapmanın heyecanından söz etmeye başlıyor. Karşısında oturan adamınsa bir binanın ikinci katına çıkınca bile başı dönüyor. Kadının bir başka tutkusu da dans. Dansın insana bir enerji, bir özgürlük duygusu verdiğini düşünüyor. Kadın her fırsatta sabahlıyor. Adamsa saat 11.30'da yatakta olmak gerektiğine inananlardan. İşten konuşmaya başlıyorlar. Kadın şu aralar bir patent davasına bakıyor, Frankfurtlu bir tasarımcı bir İngiliz firmasına copyright davası açmış. Firma 1977 yılında çıkarılan patent davasının 60. maddesi 1A bendi uyarınca copyright ödemekle yükümlü. Adam davayla ilgili öteki ayrıntıları dinlemiyor ama kadının zeki ve üstün yetenekli olduğu sonucuna varıyor. 1. Aşkın en gizemli tarafı da neden bu adam ya da neden bu kadın sorusuyla ifade buluyor. Bir sürü başka aday varken arzumuz niçin ille de bu yaratığa yöneliyor? Yemek sohbetleri her zaman çok keyif verici olmayan, alışkanlıkları bizimkilere hiç uymayan bu insanlara neden her şeyden çok değer vermeye başlıyoruz? Bütün iyi niyetimize karşın nesnel bir gözle bakıldığında en az onlar kadar çekici olan ama birlikte yaşarken bizi çok daha zorlayacak öteki adaylara karşı bir türlü cinsel istek duyamıyoruz. 2. Bu seçicilik Chopin'i şaşırtmıyor. Ona göre her önümüze gelene aşık olamayız. Çünkü herkese sağlıklı çocuklar yapamayız. Yaşam irademiz bizi güzel ve zeki çocuklar dünyaya getirme şansımızı yükseltebilecek kişilere doğru iter. Aşk yaşam iradesinin ideal eşi keşfedip bu bilgiyi bilincimize iletmesinden başka bir şey değildir. İki insanın birbirini sevmeye başladığı an, İngilizlerin deyişiyle birbirine tapmaya başladığı an, yeni bir bireyin ortaya çıkmaya başladığı ilk an olarak değerlendirilebilir. İlk buluşmalarda taraflar bir yandan havadan sudan söz ederken, öte yandan da bilinçsiz olarak karşıdaki kişiyle cinsel ilişkiye girdikleri takdirde ortaya sağlıklı bir çocuk çıkıp çıkmayacağını değerlendirirler. İlk kez bir araya gelen ayrı cinsten iki genç insanın birbirlerini farkında olmadan ama derin bir ciddiyetle araştıran, inceleyen bakışlarla süzmelerinde birbirlerinin bedenlerini biçimsel açıdan ayrıntılı biçimde gözden geçirmelerinde ilgi çekici bir yan vardır. Aslında bu araştırma ve inceleme sırasında tür ruhu bu iki insanın birleşmesinden ortaya nasıl bir birey çıkabileceğini hesaplamaktadır. 3. Yaşam iradesi böyle bir araştırma yaparak neyi bulmak istiyor? Elbette karşıdakinin sağlıklı çocuklar verebileceğini gösteren bir kanıt. Yaşam iradesi, bir sonraki kuşağın tehlikelerle dolu bir dünyada hayatta kalmayı becerecek kadar sağlıklı, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlam olmasını sağlamak zorundadır. Dolayısıyla çocukların orantılı vücut hatlarıyla ne çok kısa, ne çok uzun, ne çok şişman, ne de çok zayıf ve sağlam bir karakterle ne çok korkak, ne çok gözü kara, ne çok soğuk, ne de çok duygusal donanmasını amaçlar. Anne babamız flört döneminde hata yaptığı için bizler ideal dengelerden nasibimizi alamamışız. Bu yüzden bazılarımız çok uzun, bazılarımız çok kaslı, bazılarımızsa çok kadınsı. Burunlarımız geniş, çenelerimiz sivri. Eğer bu dengesizliklerin böylece sürüp gitmesine izin verilseydi, insan ırkı acayip bir ırk olup çıkardı. İşte bu nedenle yaşam iradesi, bizi kusurları açısından bizimkileri dengeleyecek insanlara doğru yönlendirerek, kocaman bir burunla düğme gibi bir burun birleşince ortaya mükemmel bir burun çıkabilir, bir sonraki kuşağın fiziksel ve ruhsal açıdan daha dengeli olmasına yardım eder. Herkes kendi zayıflıklarını, kusurlarını, türün özellikleriyle farklılık gösteren yanlarını başka bir birey aracılığıyla düzeltmeye, yani dünyaya gelecek çocuğun aynı özellikleri taşımasını, hatta bu özelliklerin çocukta bir anormallik biçiminde ortaya çıkmasını önlemeye çalışır. Kusurların etkisiz kılınmasıyla ilgili bu kuram Schopenhauer'u insanların neleri çekici bulduklarıyla ilgili tahminler yapmaya yönlendirmiştir. Kısa boylu kadınlar uzun boylu erkeklere aşık olur. Ama uzun boylu erkeklerin uzun boylu kadınlara aşık olması pek enderdir. Çünkü farkında olmasalar da ileride çocuklarının dev gibi birer yaratık olmasından korkarlar. Spordan hoşlanmayan kadınsı erkekler genelde kısa saçlı, spor saat takan erkeksi kadınlara ilgi duyarlar. İki tarafın bireysel özelliklerinin birbirini etkisiz kılması için erkeğin erkekliğiyle kadının kadınlığı birbiriyle tam olarak uyuşmalıdır. Böylelikle bireyler birbirlerinin tek yanlılıklarını ortadan kaldırmış olurlar. 4. Ne yazık ki Schopenhauer bu kuramdan kalkarak öyle karamsar bir sonuca varıyor ki, evlenmek üzere olan okuyucularım sonraki birkaç paragraf okumasa iyi olur. Aksi halde planları üzerinde biraz daha düşünmek isteyebilirler. Schopenhauer'un çıkardığı sonuç şu: çocuk yapmamız için çok uygun olan kişinin aynı zamanda bizim için de uygun olması pek az rastlanan bir durum. Tabii bunu o zaman fark edemiyoruz. Çünkü yaşam iradesi gözlerimizi kör ediyor. Tutkulu aşkla uyumun bir arada olması çok nadir rastlanan bir şeydir, diyor Schopenhauer. Çocuğumuzun kocaman çeneli ya da kadınsı mizaçlı olmasını engelleyen aşığımız aslında bizi hayatımız boyunca mutlu edecek kişi değildir. Kişisel mutluluğun peşinden koşmak ve sağlıklı çocuklar dünyaya getirmek birbirine tamamen ters düşen iki amaçtır. Fakat aşk kafamızı karıştırdığı için bir süre bu ikisinin aynı şey olduğunu düşünürüz. Bu yüzden asla dostluk kuramayacak iki insanın evlenmesine şaşmamak gerekir. Aşk insanları cinsel çekim olmasa nefret edecekleri, hor görecekleri, hatta tiksinti duyacakları kişilere doğru yönlendirir. Ancak türün iradesi bireyin iradesinden çok daha güçlü olduğu için aşık kendisine itici gelebilecek bütün bu özellikleri görmezden gelir. Her şeye gözlerini kapar, her şeyi yanlış değerlendirir ve tutkusunun yöneldiği nesneye iyice bağlanır. Kısacası bu insan büyük bir aldanış içindedir. Çünkü türün iradesi doyuma ulaşır ulaşmaz tutku ortadan kalkacak ve ona yalnızca hiç hoşlanmadığı bir hayat arkadaşı kalacaktır. Aklı başında, hatta üstün nitelikli adamların cadalos, şeytan gibi kadınlara bağlandıklarını görüp bu adamların nasıl böyle bir seçim yaptıklarını anlayamayız ya. İşte bu ancak yukarıda söylenenlerle açıklanabilir. Bir aşık, evlendiği kişinin gelecekte kendisine yalnızca mutsuzluk getirecek bazı karakter özelliklerini, kusurlarını önceden açıkça görmesine ve bundan rahatsızlık duymasına karşın korkup kaçmayabilir. Çünkü aşık her ne kadar kendi çıkarını gözettiğini sanıyorsa da, aslında kendi çıkarını değil, henüz dünyaya gelmemiş olan üçüncü bir kişinin çıkarını gözetiyordur. Schopenhauer'un kuramına göre seviştikten hemen sonra çiftleri etkisi altına alan bezginlik ve keder, yaşam iradesinin bizim mutluluğumuzdan çok daha kendi çıkarlarını gözettiğini açıkça göstermektedir. Şuna hep tanık olmuyor muyuz? Kafası kesildikten hemen sonra şeytanın kahkahası duyulur. Yani bir gün erkeksi bir kadınla kadınsı bir erkek ne kendilerinin ne de başkalarının bildiği nedenlerle kürsüye yaklaşacaklar. Kısa bir süre sonra iradenin istekleri yerine getirildiğinde şehir dışındaki evin bahçesinde toraman bir erkek çocuk topuyla oynamaya başladığında iradenin kurduğu tuzak ortaya çıkacak. Kadınla adam ya ayrılacak ya da düşmanca bir suskunluk içinde akşam yemeklerini birlikte yemeyi sürdürecekler. Schopenhauer bu konuda bize bir seçenek sunuyor. Öyle görünüyor ki evlilikte ya bireyin ya da türün çıkarları zarar görecektir. Öte yandan filozof, türün kendi yararına olanı ne pahasına olursa olsun elde edeceğini eklemeden geçmiyor. Gelecek kuşak, şimdiki kuşak pahasına yaratılır. Adam hesabı ödüyor ve önceden üzerinde çalıştığı gibi rahat bir tavırla kadını bir içki içmeye evine çağırıyor. Kadın yere bakarak gülümsüyor. Masanın altında elinde tuttuğu kağıt peçeteyi küçücük olana kadar katlayıp duruyor. Çok iyi olurdu gerçekten, diyor kadın. Şu toplantı için sabah erkenden Frankfurt'a uçmam gerekiyor. 5:30'da, hatta daha da erken kalkmalıyım. Başka zaman gelirim. Çok hoş olurdu, gerçekten. Bir kez daha gülümsüyor. Kağıt peçete kadının elinde parçalanıyor. Kadın Almanya'dan arayacağına, döndüğünde de hatta döner dönmez ilk iş onunla buluşacağına söz verince adamın üzüntüsü biraz hafifliyor. Ne yazık ki kadın döneceği güne kadar aramıyor. Adamın telefonu ancak kadının döneceği gün geç saatte çalıyor. Kadın onu Frankfurt Havalimanı'ndaki bir kulübeden arıyor. Adam arka planda havalimanındaki kalabalığın sesini, doğu seferlerinin kalkış anonslarını duyuyor. Kadın camdan dışarı bakınca kocaman uçaklar gördüğünü, bulunduğu yerin cehennem gibi olduğunu söylüyor. Allah'ın cezası Lufthansa uçuşunun ertelendiğini, başka bir uçak bulmaya çalışacağını, orada öylece bir şey yapmaksızın bekleyemeyeceğini anlatıyor. Kısa bir suskunluğun ardından kötü haber geliyor. Şu anda hayatım cidden karma karışık diye sürdürüyor konuşmasını kadın. Ne istediğimden de pek emin değilim. Bir tek şeyden eminim. Biraz yalnız kalmaya ve zamana ihtiyacım var. Eğer senin için sorun olmazsa kafamı biraz toplar toplamaz ben seni arayayım. 1. Filozof niçin aşık olduğumuz konusunda pek de iç açıcı olmayan açıklamalar yapmış olabilir. Ama bu açıklamaların içinde reddedildiğimiz zaman kendimizi nasıl teselli edeceğimiz bilgisi de saklıdır. Tesellimiz acımızın normal olduğunu bilmektir. Yalnızca birkaç gün boyunca umut beslediğimiz şey gerçekleşmedi diye bu kadar büyük bir mutsuzluk içine düştüğümüz için şaşırmamalıyız. Bizi çocuk yapmaya götürecek kadar büyük bir gücün amacına ulaşmadığı zaman yıkıma yol açmadan yok olup gideceğini düşünmek mantıksız olur. Aşk düşleyebileceğimizden de büyük bir mutluluğu bize vaat etmedikçe bizi türün devamını sağlama gibi ağır bir yükün altına sokamaz. Reddedildiğimiz zaman canımızın bu denli çok yandığına şaşırmak, bu anlaşmanın kurallarını unutmak demektir. Çektiğimiz acıların bu kadar derin bir üzüntü duymanın garip olduğu yolundaki iddialarla daha da artmasına izin vermemeliyiz. Eğer böylesine derin bir üzüntü duymuyorsak, işte o zaman bir şeyler eksik kalmış demektir. 2. Dahası asla kimsenin sevemeyeceği yaratıklar olarak dünyaya gelmedik. Ortada bizimle ilgili bir sorun yok. Karakterimiz itici, yüzümüz tiksinti verici değil. İstediğimiz kişiyle bir araya gelemedik çünkü o insanla dengeli ve sağlıklı bir çocuk ortaya çıkaracak kadar birbirimize uygun değildik. Kendimizden nefret etmemize hiç gerek yok. Bir gün bizi çok beğenen, bizimleyken çok doğal ve açık davranan birine rastlayacağız. Çünkü yaşam iradesi bizim çenemizle onun çenesinin ileride ideal bir çene yaratabilecek kadar birbirini tamamladığına kanaat getirecek. 3. Zamanla bizi reddeden kişileri affetmeyi öğrenmeliyiz. Sonuçta ayrılmamız onların yaptığı bir seçimin sonucu değildi. Bir insan bir başkasına daha fazla yalnız kalmaya ve zamana ihtiyacı olduğunu, bağlanmaktan ya da yakınlaşmaktan korktuğunu beceriksizce ifade etmeye çalışırken, aslında yaşam iradesinin bağımsız davranarak onun adına verdiği olumsuz kararı bildirmek için uygun yollar arıyordur. Bizi reddedenlerin mantıkları, bizim niteliklerimizi takdir ediyor olsa da yaşam iradeleri bunu görmezden gelir ve onlara nihai kararını hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak biçimde, yani bize karşı cinsel istek duymalarını engelleyerek bildirir. Üstelik bu kişiler bizden daha zeki olanları çekici buluyorlarsa, bu onların sığ olduğu anlamına gelmemeli. Schopenhauer'un dediği gibi şunu hiç unutmamalıyız. Evlilikte asıl istenen şey zekice sohbetlerle hoş vakit geçirmek değil, çocuk dünyaya getirmektir. 4. Her reddetmede doğanın kanunu devreye girer. Doğa bu iki kişinin çocuk yapmasını istememiştir. Yıldırımların düşmesine, yanardağlardan lavların fışkırmasına nasıl saygı duyuyorsak, buna da öyle saygı duymalıyız. Çünkü bu da korkunç olmasına karşın bizim gücümüzün ötesinde bir olaydır. Şu düşünceyle teselli bulmalıyız. Bir erkekle bir kadın arasında aşk yoksa, bu onların birleşmesinden ortaya ancak kötü biçimlenmiş, mutsuz, kendi içinde uyumdan yoksun bir varlığın çıkacağına işarettir. Belki biz aşık olduğumuz kişiyle mutluyuzdur ama doğa bu birliktelikten memnun değildir. Ve bu aşktan vazgeçmek için doğanın memnuniyetsizliğinden daha önemli bir neden olamaz. Adam bir süre melankolinin esiri oluyor. Hafta sonları Battersea Parkı'nda yürüyüşe çıkıyor. Bir banka oturup Thames Irmağı'nı seyrediyor. Adamın yanında Goethe'nin ilk kez 1774'te Leipzig'te yayınlanan Genç Werther'in Acıları adlı yapıtı var. Çevrede genç çiftler bebek arabalarını itiyor, çocuklarını ellerinden tutmuş gezdiriyorlar. Mavi elbisesi çikolata lekeleriyle dolu küçük bir kız çocuğu Heathrow'a doğru alçalmakta olan bir uçağa parmağıyla işaret ediyor. Sonra baba Tanrı orada mı diye soruyor. Babanın acelesi var. Kızı kucağına alıp bilmiyorum diyor. Falanca dükkanın nerede olduğunu soran birine yanıt veriyormuş gibi. 4 yaşlarında bir çocuk 3 tekerlekli bisikletiyle çalıların arasına daldığı için ağlayıp annesini çağırıyor. Kadın çiğnenmekten sararmış çimenlerin üzerine yaydığı örtüyle yüzünü kapatıyor. Çocukla kocasının ilgilenmesini istiyor. Adam ters ters sıranın kadında olduğunu söylüyor. Kadın hayır sende diye ısrar ediyor. Adam ses çıkarmayınca kadın kahretsin diyerek yerinden kalkıyor. Onların hemen yakınındaki bir bankta yaşlı bir karı koca sessizce oturmuş ikiye böldükleri yumurtalı sandviçi yiyorlar. 1. Schopenhauer hayatın getirdiği kederler karşısında şaşırmamamız gerektiğini söylüyor. Çift ya da ana baba olarak hayatta olmamızın önemli bir nedeni yok. 2. Schopenhauer'un kütüphanesinde doğa bilimiyle ilgili pek çok yapıt bulunuyordu. Bunlar arasında William Kirby ve William Spence'in Böcek Bilime Giriş, Francis Haber'ın Arılar, Cadet de Vaux'un Köstebekler, Davranışları, Alışkanlıkları ve Onlardan Kurtulmanın Yolları adlı yapıtları sayılabilir. Filozof karıncalarla, böceklerle, arılarla, sineklerle, çekirgelerle, köstebeklerle, göçmen kuşlarla ilgili birçok şey okumuş. Bu yaratıkların nasıl akıl almaz bir gayretle çalışıp çabalayarak hayata tutunduklarını şaşkınlıkla gözlemlemişti. Schopenhauer özellikle de köstebeğe ilgi duyuyordu. Yavruları jölemsi kurtçuklara benzeyen bu bodur yaratık, gün ışığını neredeyse hiç görmeden, nemli, dar koridorlarda yaşamasına karşın, hayatta kalmak ve soyunu devam ettirmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Hayatı boyunca yaptığı tek iş kürek gibi kullandığı kocaman ön ayaklarıyla durup dinlenmeden toprağa kazmak. Karanlıklar içinde yaşıyor, zayıf gözleriyle ışığa bakamıyor. Bunca sıkıntı çektiği, keyiften yoksun kaldığı bu yaşantı ona ne veriyor? Hayatın getirdiği kaygılar ve sıkıntılarla hayattan elde edilen fayda arasında çok büyük bir uçurum var. Schopenhauer'a göre dünya üzerindeki bütün canlılar aynı derecede anlamsız olan varoluşlarına aynı büyük istekle sarılmış. Şu küçücük karıncaların nasıl durup dinlenmeden çalıştıklarını bir düşünün. Çoğu böceğin hayatı yumurtadan çıkacak yavrularını beslemek ve onlara bir yuva sağlamak için aralıksız çalışmayla geçiyor. Yavrular beslenip erişkin olduktan sonra aynı işleri bu defa kendi yavruları için yapmaya başlıyorlar. Bütün bunların anlamı ne diye sormaktan kendimizi alamıyoruz. Hayatları açlığın ve cinsel isteklerin giderilmesinden, sonu gelmez gereksinimlerle bunların karşılanması için gösterilen bitmez tükenmez gayret arasında alınan bir anlık hazlardan ibaret. 3. Filozofun böceklerin hayatıyla bizimki arasındaki paralellikleri açıkça belirtmesine gerek yoktu. Biz insanlar da aşk ilişkileri kurabilmek için çabalıyor, müstakbel eşlerimizle kafelerde sohbet ediyor, çocuk yapıyoruz. Yani bizim seçeneklerimiz de köstebeklerin ve karıncaların seçeneklerinden daha fazla değil. Üstelik çoğu zaman onlar kadar bile mutlu olamıyoruz. 4. Bunları söylerken Schopenhauer'un niyeti bizi karamsarlığa itmek değil, acı çekmemize yol açacak beklentilere kapılmamızı önlemekti. Aşkımıza karşılık bulamadığımızda hiçbir zaman hayatta mutluluğu yakalayamayacağımızı bilmek bizi teselli edecektir. Ne gariptir, karamsarlıktan kurtulmamıza en çok yardım edebilecek olanlar da düşünürlerin en karamsarlarıdır. Doğuştan getirdiğimiz tek bir kusur var. Hepimiz mutlu olmak için dünyaya geldiğimize inanıyoruz. Bu kusurlarımızı gidermedikçe dünya gözümüze çelişkilerle dolu bir yer gibi görünecektir. Çünkü her adımımızda ister büyük ister küçük bir şey yapmış olalım, dünyanın ve insan hayatının insanların mutlu bir yaşam sürdürmelerine olanak verecek biçimde tasarlanmadığını anlayacağız. İşte bu yüzden neredeyse bütün yaşlıların yüzlerinde aynı ifadeyi, yani düş kırıklığını görmek mümkündür. Oysa bu insanlar aşka ilişkin yerinde beklentiler içinde olsalardı, asla böyle bir düş kırıklığı yaşamazlardı. Gençlik döneminde, hayatta kaldığımız süre içinde mutluluğu yakalamamız gerektiğine inanır, bu inanca sıkı sıkıya sarılıp mutluluğun peşinden koşmaya başlarız. Sonuçta ortaya çıkan boş umutlar ve tabii tatminsizliktir. Düşlerimizdeki mutluluğun bulanık, aldatıcı imgeleri gözlerimizin önünde rastgele seçilmiş görüntüler halinde belirir ve biz bunların hakikilerini ele geçirmek için boş yere çabalarız. Eğer gençlere zamanında öğüt ve eğitim verir, onların dünyada elde edebilecek çok şey olduğuna ilişkin yanlış düşünceyi kafalarından atmalarını sağlarsak, çok şey kazanmış oluruz. Yine de köstebeklere kıyasla bir avantajımız var. Tıpkı onlar gibi hayatta kalma savaşı veriyor, çiftleşecek bir eş arıyor ve çocuklar dünyaya getiriyor olabiliriz. Ama bunun yanında tiyatrolara, operalara, konserlere gidiyor, geceleri yatağımıza uzanıp romanlar, felsefe yazıları, epik şiirler okuyoruz. İşte Schopenhauer'da bu etkinliklerin yaşam iradesinin bitmez tükenmez isteklerinden uzaklaşıp henüz bulamayacağımız en önemli kaynak olduğunu düşünüyor. Sanat ve felsefe yapıtlarında gördüğümüz, nesnelleştirip ses, dil ya da görüntüler aracılığıyla yeniden ifade edilen kendi acılarımız, kendi mücadelelerimiz. Sanatçılar ve filozoflar bize yalnızca neler hissettiğimizi göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda yaşadığımız deneyimleri bizden çok daha büyük bir ustalıkla ve çok daha zekice dile getiriyor, yaşamamızın bize özgü olduğunu bildiğimiz ama kendi başımıza asla tam olarak anlamlandıramayacağımız yanlarını alıp onlara biçim veriyorlar. İçinde bulunduğumuz durumu bize açıkça göstererek kendimizi o kadar da yalnız hissetmememiz, çok büyük bir şaşkınlık içine düşmememiz için bize yardım etmiş oluyorlar. Hayatımızın geri kalanını yer altında tüneller kazarak geçirecek olabiliriz. Ama yaratıcı yapıtlar sayesinde ara sıra da olsa kendi acılarımızın nelerden kaynaklandığını kavrayabilir, böylelikle bu acıları çekmek zorunda olmanın yarattığı gerginlikten ve yalnızlık duygusundan, hatta işkenceden biraz olsun uzaklaşmış oluruz. Sanatta, felsefede farklı yöntemler kullanmasına karşın aynı amaca hizmet eder. İkisi de Schopenhauer'un deyişiyle acıyı bilgeliğe dönüştürür. Filozof annesinin arkadaşı Johann Wolfgang von Goethe'ye hayrandı. Çünkü Goethe 25 yaşında yazdığı ve bütün Avrupa'da adını duyurmasını sağlayan ünlü romanında pek çok aşk acısını bilgiye dönüştürmeyi başarmıştı. Genç Werther'in Acıları adlı bu romanda bir yandan genç bir adamın genç bir kıza, Werther gibi Wakefield'ın Papazı adlı yapıttan hoşlanan ve kolları pembe kurdelelerle süslü beyaz elbiseler giyen tatlı Lotte'ye duyduğu karşılıksız aşk anlatılırken, öte yandan da binlerce okurun yaşadığı aşklar dile getiriliyordu. Napolyon'un bu romanı 9 kez okuduğu söylenir. En büyük sanat yapıtları bizim kim olduğumuzu bilmeksizin doğrudan bize seslenen yapıtlardır. Schopenhauer bu düşünceyi şöyle dile getiriyor. Şair tek bir özel yaşamdan yola çıkarak onu bütün bireyselliği içinde olduğu gibi dile getirir. Ama bunu yaparken aslında insan yaşamının bütününü yansıtmaktadır. Tek bir özel yaşamla ilgileniyor gibi görünse de asıl ilgilendiği her yerde, her zaman yaşanandır. İşte bu yüzden özellikle dramatik şairlerin cümleleri özlü söz olmadıkları halde tıpkı özlü sözler gibi gerçek yaşamda sıklıkla kullanılır. Goethe'nin okuyucuları Genç Werther'in Acıları adlı yapıtta hem kendilerini bulmuş hem de bu yapıtı okuduktan sonra kendilerini daha iyi anlamışlardır. Çünkü Goethe aşık olan bir insanın, yani okuyucuların büyük bölümünün daha önce yaşadıkları ancak büyük olasılıkla üzerine yeterince kafa yormadıkları ve dolayısıyla da tam olarak kavrayamadıkları o anlık, tuhaf, uçucu duyguları romanında ustalıkla dile getirmiştir. Goethe ayrıca aşkın belli başlı kurallarını yani Schopenhauer'un deyişiyle romantik psikolojinin temel idesini ele almıştır. Örneğin, karşındakine aşık olmayan bir insanın kendine aşık olan kişiye görünüşte ne kadar nazik ama aslında ne kadar zalimce davrandığını yakalayıp bunu okuyuculara göstermeyi başarmıştır. Romanın daha ileriki bölümlerinde çektiği acılar artık dayanamayan Werther, Lotte'nin yanında kendini denetleyemez. "Lotte!" diye bağırdı Werther. "Seni bir daha görmek istemiyorum." "Nedenmiş o?" diye yanıt verdi Lotte. "Werther, bizi her zaman gelip görebilirsin. Hatta görmelisin ama bu kadar gergin olma. Tanrım, her şeyi bu kadar yoğun yaşamak, yakın olduğun her şeye bu denli denetlenemez bir tutkuyla bağlanmak zorunda mısın? Rica ediyorum," diye sürdürdü konuşmasını. Werther'in elini tutarak, "Biraz sakin ol. Sahip olduğun bu ruhla, bu bilgiyle, bu yeteneklerle ne büyük mutluluklar yaşayabilirsin. Bunları bir düşün." Bu sahnede neler olup bittiğini anlamak için 18. yüzyılın ikinci yarısında Almanya'da doğmuş olmanıza gerek yok. Şu ana kadar anlatılmış öykülerin sayısı dünyada yaşayan insanların sayısından çok daha az. Öykülerde adlar ve arka plan değişiyor ama içerik aslında hep aynı. Sanatın özü şudur. Sanatta ele alınan tek bir durum üzerine söylenenler aslında binlerce durum içinde geçerlidir, diyor Schopenhauer. Buradan şu sonuca varabiliriz. İçinde bulunduğumuz durum binlerce benzer durumdan yalnızca biridir. Schopenhauer, 1818 ve 1822'de olmak üzere iki kez Floransa'ya gitmiştir. Filozof bu ziyaretleri sırasında büyük olasılıkla Santa Maria del Carmine'deki Brancacci Şapeli'ni gezmiştir. Mosacchio, 1425-26 tarihleri arasında bu şapele bir dizi fresk yapmıştı. Freskte resmedilen Adem ile Havva'nın cennetten kovuldukları için yaşadıkları üzüntü yalnızca onların üzüntüsü değildir. Mosacchio, bu iki insan figürünün yüzünde ve duruşunda üzüntünün özünü yansıtmış, yani üzüntüyü bir ide olarak ele almıştır. Sanatçının yaptığı bu fresk, bütün insanların yanılgıya düşebilecek, kırılgan birer yaratık olduğunu gösteren evrensel bir simgedir. Cennet bahçesinden kovulan yalnızca Adem ile Havva değil, bütün insanlıktır. Reddedilmiş bir aşık, trajik bir aşk öyküsü okuyarak içinde bulunduğu duruma uzaktan bakabilir. Öyküyü okuduktan sonra o artık tek başına acı çeken biri değil. İnsanlık var olduğundan beri yaşam iradesinin karşı konulmaz isteklerine boyun eğerek aşık olmuş topluluğun bir parçasıdır. Böylelikle reddedilen aşığın acısı biraz olsun dinecek. Aşık bu acıları bir tek kendisine hedef alan bir tür lanet gibi değerlendirmekten vazgeçecek, yaşadığı duyguları daha iyi kavramaya başlayacaktır. Bu türden bir nesnelliği yakalayabilen insanlar için Schopenhauer şöyle diyor. Böyle bir insan yaşamı boyunca başına nasıl talihsizlikler gelmiş olursa olsun, kendi payına düşenle ilgilenmekten çok bir bütün olarak insanlığın payına ne düştüğüne bakacak ve acı çeken biri gibi değil, bilen biri gibi davranacaktır. Biz de ara sıra karanlığın içinde eşelenmeyi bırakıp gözyaşlarımızı bilgiye dönüştürmek için uğraş vermeliyiz.